Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidel-evveline vel-ahirin ve selamun alel-mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Radyo Erkam mikrofonlarından Gül Sohbetleri programımızın Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 5. bölümünün 1. kısmıyla yine beraberiz. Allah-u Teala'dan hayırlar dileyerek bu güzide insanların güzel hayatlarındaki güzellikleri güzelliğimiz hadine getirme arzusuyla, duygusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Efendim, hatırlayacağınız üzere bundan önceki bölümlerde Resulullah Aleyhisselam'ın büyük kızı Hazreti Zeynep'in aile hayatına girmiş, evliliğini bitirmiş, İslam'ın gelişini görmüş idik. Ve İslam'ın gelişiyle beraber ilk Müslümanlar içerisinde yerini alan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bütün kızları var, biliyorsunuz. Zeynep Sultan da elbette bunların içerisindedir. Artık İslam kimliğiyle evine dönmüş, büyük bir merakla, büyük bir iştiyakla ticari sefere giden kocasının dönüşünü beklemiş. Kocası döndüğünce ona İslam'ın güzelliğini anlatmaktan ziyade o güzel duruşuyla göstermiş olan Zeynep Sultan, geldiğinde Mekke'de konuşulanları duymuş olan ve bunun ne olduğunu sorgulayan kocası Ebu Las bin Rebi ile konuşmalarını görmüştük. Ve Ebu Las bin Rebi'nin hemen İslam'a giremediğini, bunu biraz zamana bıraktığını görmüştük. Bu konuda biraz geniş bilgi verdiğim için şöyle bir özet geçtim. Zeynep Sultan burada önümüze koyduğu bir güzelliği, şöyle bir muhabbet boyutunu görelim. Hepimiz biliyoruz ki Allah'a iman, peygambere iman, kitaba iman kişiyi mümin yapar. Yani İslam'a giren kişi Müslüman olur. Müslümanın da mükellefiyetleri, sorumlulukları vardır. Bunun en temelinde Allah ve peygamber sevgisidir. Çünkü bütün ibadetler bu sevgi üzerine bina olunur. Seven insan sevdiğine severek, büyük bir muhabbetle, aşkla itaat eder, emirlerini yerine getirir, nehirlerinden kaçınır. Öyleyse sevmek, sevilmek, sevgiye layık olmak lazım. Çünkü seven sevdiğinin yolunda olur. Onun sevdiklerini de sever. Sevgiden, aşktan daha güçlü ne var ki şu olan dünyada zaten? Sevgi en büyük bir kuvvettir, bağdır bilenler ve sevenler için. Hepimiz biliriz ki sevginin, aşkın yenemeyeceği hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde sevgi, aşk, muhabbet birleştirdiği, bütünleştirdiği kişileri yüceltir. Yüceltir, yüceltir ve nihayetinde ötelere hazırlar. Öyle ki ölü gönüller aşkın nefesiyle yeniden dirilir. İşte gönlünü alev alev yakıp fokur fokur kaynatan böylesine asil bir davranış karşısında Müslümanların nasıl bir kıvama geldiğini görürüz. İşte bunun zirvesi Resulullah'ın büyük kızı, bizim de Zeynep Sultan ismiyle Gül Sohbetleri formatı içerisinde sizlere de paylaştığımız bir kahramanımız. Zeynep Sultan, İslam'ın güzelliğini sadece diliyle, aklıyla değil, bütün haliyle, o anki emirler, o anki hükümler her neyse tamamını hayatında göstererek eşini de İslam'a davet ediyor. Ancak burada birilerini sorgulayan, yani bir hakim durumunda olmak istemiyorum, bir savcı durumunda olmak istemiyorum ama aynı zamanda avukat durumunda da olmak istemiyorum. Tarihi hadiseyi sizlerle paylaşırken sadece tarihsellik boyutunda kalmak da istemiyorum. Yani şöyle olmuş, böyle olmuş, kaynaklarda ne varsa buraya aktarıyoruz. Ama istiyorum ki oradaki güzelliği şöyle taşıyalım, günümüz şartları içerisinde değerlendirelim, nasıl örnek alacağımız noktasında bir atılım sağlayalım arzusundayım, gayesindeyim, emelindeyim. İşte burada Zeynep Sultan'ın kocası ki teyzesi oğludur, daha önce görmüştük, Ebu Lasmin Rebi, yumuşak huylu, asil beyefendi bir insan. Ancak Zeynep Sultan gibi ilk anda İslam'a girmez, İslam'la şereflenemez. Yani getirdiği mazeret de aslında çok düşündürücü. Yani Zeynep şimdi kocasına bu teklifi yaparken, efendim, yani babasının peygamber olarak görevlendirildiğini, şunların İslam'a girdiğini, daha önce bunları görüşmüştük beraber, konuşmuş, paylaşmıştık sizlerle. Anlattıktan sonra yani direkt Ebu Las'a sen de İslam'a gir şeklinde ifade kullanmıyor da, daha farklı bir şekilde, yani sağından solundan dolaşarak onu bu hadiseye hazırlıyor. Çünkü olay çok büyük. Büyük olay büyük insanlara nasip olacak. İşte bu durumda adamcağız hanımının çırpınışlarını görüyor, çabalarını görüyor. Ve ancak şöyle bir cümle kullanabiliyor. Bunu görmüştük hatırlarsanız. Vallahi senin baban bana göre çok iyi bir insan, emin biri. İşte hepimiz biliyoruz ki ona Mekke'de Muhammedül Emin diyorlar aleyhisselam. O her şeyiyle doğru ve güvenilir bir kimsedir. Şaka bile olsa yalan yanlış şeyler konuşmaz o. Sevgili Zeynep'im, seninle aynı görüşte olmaktan, seninle bütün güzel şeyleri paylaşmaktan büyük bir zevk duyarım ben. Bunu sen de bilirsin. Yani Zeynep Sultan'ın asil daveti karşısında Ebu Lasmin Rebi de asil bir cevap verir. Ama ucunu açık bırakır. Zeynep Sultan bu cevaptan ziyadesiyle memnun oldu. Ve burada bir ümit besledi. Olacak da herhalde, olacak gibidir adam. Yani seninle aynı görüşte olmak arzusu Müslüman olacağına işaret olarak algılıyor. Şunun şurasında inandım demesi kalıyor. Ancak Ebu Las devam ederek diyor ki, ancak sevgili Zeynep'im, ben karısını hoşnut etmek için kavmini rezil etti demelerini istemem. Karısının hatırına atalarının dinini terk etti demelerini istemem. Karısına tabi oldu demelerini istemem. Kendi dinini bıraktı, karısının dinine girdi demelerini istemem. Bilmem benim bu mazeretimi kabul eder misin Zeynep'im? Görüyor musunuz? Adam kapının ağzına kadar gelmiş fakat içeri girememiş. Girememişti. Fena halde üzülen Zeynep Sultan, Rabbimden senin için hidayet dilerim diyerek kocasının yüzüne baktı. Rabbimden senin için hidayet dilerim. Adamcağız ezildi tabii. Sen ne yaparsan doğru yaparsın Zeynep'im. Onun kızısın sen. Muhammedül Emin'in kızısın aleyhisselam. Hatice-i Tahire-i Tacire-i Kubra'nın kızısın sen. Sen ne yaparsan doğru yaparsın. Beni hoş gör ne olur. Evet. Bu şekilde bir ilk davette görürüz. Bu ilk davetten sonra kaynaklarımız, biliyorsunuz İslam davası geldiğinde Resulullah Aleyhisselam ilk 3 yıl gizli davette bulundu. İlk 3 yıl gizli davette bulundu. Allah'ın emriyle 4. yıla girerken daveti açıkladı. İşte bu ilk 3 yıl içerisinde az önce aktarmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştığım tarzda Ebu'l-As bin Rebi ile Zeynep Sultan arasındaki bu tarz iletişim, bu tarz bir davet, bu tarz bir anlayış hoşgörü, bu tarz bir sabır 3 yıl boyunca sürer. Yani 3 yılı özetleyecek olsak, bunların üzerine bir şey koyamayız. 3 yılı genişçe anlatmaya kalkışsak yine bunların üzerine bir şey koyamayız. Sadece Zeynep Sultan'ın zaman içerisinde Ebu'l-As bin Rebi'nin tanıdıkları, arkadaşları, akrabaları İslam'a girdikçe, Mekke'nin önde gelen soyluları, kaliteli insanlar İslam'a girdikçe, işte bak şunlar, şunlar, şunlar da işte İslam'a girdiler. Şunlar, şunlar da İslam'a girdiler. Ey benim gönlümün sultanı efendim, seninle kalbi beraberliği, inanç beraberliğini ne zaman yakalayacağız? Böyle itici bir ses tonuyla değil, çekici bir muhabbetle tekliflerde bulunduğunu görürüz. Dedim ya, yani ne kadar açsanız bu 3 yıl içerisinde çok fazla malumatımız yoktur. Peygamberimiz aleyhisselam bu 3 sene boyunca gönülden gönüle, yani güvendiğini İslam'a davet etti. İslam'a giren güvendiği kişiye ulaştı. O ona ulaştı. O ona ulaştı. Böyle ciddi rakamlar veremesek de bir hayli şahsın erkeğiyle, hanımıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle İslam'a girdiğini görürüz. Bu dönemde güzel bir ifadeyle seslendirecek olursak, 3 yıl süren gizli davet esnasında aynı şekilde gizli bir teşkilatlanma da meydana geldi. Yani inanan bu imanı yaşamayla beraber taşıma aşkına düşüyor. Bir diğerine taşıma aşkına düşüyor. Taşıdığı şahıs imanla şereflenince aynı aşka o da düşüyor. Ve böyle dilden dile, gönülden gönüle bu arada Müslümanların bir araya geleceği mekana ihtiyaç duyuluyor. Benim konum o olmadığı için daha önceki sunumlarımızdaki 32-33 bölüm kadar Musab bin Umeyr'i sizlerle paylaşmıştık. Orada kısmen görmüştük bu sahneyi. Darul Erkam diye bildiğimiz Erkam'ın evi bu hizmetlere açılacak. Ve orada Müslümanlar bir yandan İslam'ın özünü öğrenirken bir yandan bunun hayata nasıl geçirileceğini de yaşayarak görmüş oluyorlardı. Yani bir nevi, nasıl deriz bugüne aktarırsak, bir iç yapılanma söz konusuydu. Ciddi bir şekilde iç yapılanma oluşmuştu. Gizli davet döneminde bir yandan davet gizli devam ediyor. Açıktan açığa piyasaya çıkıp da ey insanlar İslam'a girin şeklinde davet yok. Ancak sahabe evlerinde, Darul Erkam'da, Resulullah'ın evinde, bazı evlerde ufak çaplı da olsa, Erkam'ın evi biraz daha geniş oluyor tabi, yani oradaki faaliyet, bir İslam'a çağrı söz konusu. Ama daha ziyade İslam'a giren o insanların eğitimiyle ilgili aleyhisselam çok durur üzerine. Biz buna işte bugünkü diliyle iç yapılanma şeklinde bunu ifade etmeye çalışıyoruz. İşte 4. yıl girince sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu tavır bizi gerçekten çok düşündürür. Zeynep Sultan'a yeni bir ufuk, yeni bir sorumluluk yükler. Çünkü ilahi mesaj güvenilir gönüllerden güvenilir gönüllere aktarıldı 3 yıl boyu. Mesajı alan bu şerefli insanlar güvendiklerini de bu mesaj ile şereflendirmek için yoğun ve fakat oldukça gizli bir faaliyete girişmişlerdi. Böylece gizli davet merhalesinde İslam ile şereflenip Müslüman olanların sayısı bir hayli artmış idi. Ve Hicr suresinin 94. ayeti kerimesi geldi. Ben meali paylaşayım sizlerle. Allah-u Teala buyurdu. Şimdi sen sana emrolunan şeyi kafalarını çatlatırcasına açıkça söyle. Ve ortak koşanlardan yani müşriklerden yüz çevir. Allah sana neyi emrediyorsa diye biraz açsak, onu açıkça açıkla yani. Puta tapanlara aldırış etme. Yani böyle bir genellemeyi görürsünüz. Ya Allah-u Teala mesajın sahibi, mesajın yayılması noktasında mesajı yayan kişiyi bu ortama hazırlıyor zaten. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bu özünü, bu güzelliğini açıkça artık ifade edecekti. Peygamber aleyhisselam, daha doğrusu peygamber Allah'tan aldığı emri aynen yerine getiren insandır. Yüce Allah neyi nasıl emrettiyse peygamber de onu öylece yerine getirirdi. Bu ayet-i kerime ile açık davet merhalesi başlamış ve emir de öyleydi. Yalnız ayetin içerisinde yani daha ortada itirazlar neler gelecek bunlar daha görülmeden Allah'ın buyruğun içerisinde kafalarını çatlatırcasına ifadesi var. Yani demek ki kafalar çatlayacak yani. Bu aleyhisselam bunu fark ediyor yani görüyor durumu. Çok çok ağır bir durum. Çünkü İslam geldiğinde la ilahe bütün ilahçıklara hayır. İllallah ancak Allah. Şimdi ilahçıklar yani putçuklar, putlar. Putu onlar sadece kuru bir inanç diye algılamıyorlardı. Put hayatın merkezindeydi. Evet, put hayatın merkezindeydi. Ve İslam merkezdeki putu ellemeden sağından solundan dolaşıp mesajı vermeye çalışmadı. Yani masadaki ne varsa bütün dosyaları elinin tersiyle la ilahe tevhiddir bu. İllallah döktü onlar aşağı sadece Allah. Sadece Allah. Bu kolay değildi. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapacak. Ancak Allah'ın emri aynı zamanda önce yakın akrabanı uyar şeklinde geldi. Sadede bununla değil, önce yakın akrabanı uyar şeklinde geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada gerçekten yani insan düşünüyor. Bugün elhamdülillah Müslüman olarak bizlerin Müslüman kardeşlerimize ulaşma noktasında, iletişim noktasında işte böyle radyolar, efendim televizyon, internet yoluyla, gazetelerdi, birçok iletişim vasıtaları var. O gün sadece yüz yüze var. Dolayısıyla şimdi ben şu anda konuşurken elbette beni dinleyenler efendim beğenip, takdir edip, muhabbetle dinleyenler olduğu gibi elbette bir sürü yanlışım, kusurum, eksiğim var. Sunuş hatalarım var. Belki bundan dolayı da kınayanlar da vardır tabii ki. Ama ne beni takdir edenleri görüyorum ben, ne kınayanları görüyorum. Ama yüz yüze anlatım da, yani dolayısıyla moralim sürekli sağlam benim. Yani iyi dinlendiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla rahat konuşuyorum burada. Ben sizi göremiyorum. Siz beni göremiyorsunuz. Ama inşallah gönüllerde görüşelim diyeyim ben. Gönül frekasında buluşalım diyeyim. Ama yani anlattığımızda, bir şeyi paylaştığımızda şöyle karşımda sizleri görsem, yüzlerinizdeki memnuniyeti görsem daha aşka, büyük aşka gelirim. Daha muhabbetli anlatırım belki. Fakat tercih de var bunun. Risk ister bu. İşte şurayı şurayı şurayı yani ben anlatamadığım için, İslam güzel de elbette, insan da güzel, İslam da güzel. Belki anlatamadığım, belki uslup hatamdan dolayı tepki gösterdiniz. Benim moralim bozulur mesela. Daha konuşamam. Kaldı ki burada aleyhisselam piyasaya çıkacak. Bütün putları reddettiğini sesli bir dille herkesin ortasında söyleyecek. O yüzden Allah-u Teala onların kafalarını çatlatırcasına, yani kafalar çatlayacak. Bu büyük bir hadisedir. Sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden iki tane merhale önümüze koyar. Gerçekten bugün bunu çok iyi tahlil etmemiz lazım. Çünkü burada erkek var, burada hanım var, burada çocuk var. Tam bir aile bütünlüğü görürsün. Akrabalar var keza, kavim kabile var. Yani bugünkü ifadeyle hem devlet gücü var karşınızda, hem siyasi güç var, hem işte her türlü güç düşünün yani. Bunu ortaya koyacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir ziyafet hazırladı. Ben oradaki ayrıntıya girmeyeceğim. Bu ziyafet Hazreti Hatice annemizin oradaki misyonu önemli çok. İleride nasip olursa da müstakilen Hatice annemizi görürsek o zaman inşallah bunları görürüz. O yüzden buraya da girmiyorum. Kızları, sevgili kızları ki Zeynep Sultan da işlerindedir. Bütün aile bir araya gelmiş. Evin artık ikinci hanımı, hanımefendisi, annesi durumunda olan Ummu Eymen anne de oradadır. Akrabalar gelmişler, ev halkı, Resulullah'ın sevgili kızları. Yemek hazırlığı var, yani evde bir ziyafet yemek verilecek. Hazırlık yapılır büyük bir heyecanla. Zeynep Sultan'ı biz görüyoruz ya, olaya sadece onun açısından bakalım biz. Zeynep Sultan'ın içi kıpır kıpır aynı zamanda. Hepsinin öyle de biz sadece Zeynep Sultan'ın açısından hadiseye bakıyoruz diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi babacığı ilk defa en yakın akrabalarına sesli olarak açılacak. Yuvarlak olarak 40 kişi civarında, yani 41-42 40 civarında kişi. Bunların hepsi erkek. Davet edilenler. Akrabalar, hem Mekke'nin önde gelenleri, bunlar akraba yalnız. Bunları aleyhisselam davet eder. Efendim, evdeki bu hummalı çalışmanın sonunda davet edilen bu 40 kadar insan yemeklerini yerler. Orada birçok şey var. Mucize yaşanacak orada. Yani aleyhisselam bilerek bir yemeği az koyacak. Herkese yetecek. Yemek artacak vesaire. Bunlar görülecek. Sallallahu aleyhi ve sellem yemek bittikten sonra ben size dünya ve ahiretin hayırlısı bir din getirdim. Ben size dünya ve ahiretin hayırlısı bir din getirdim. Allah Celle Celaluhu bana sizi İslam dinine davet etmemi emretti. Allah Celle Celaluhu bana sizi İslam dinine davet etmemi emretti. Bu işimde bana hanginiz yardım edecek? Yani iman ile şereflendiği gibi yanımda yer alacak ve davayı yayacak. Bu cümlenin açılması lazım. Ama benim konum Zeynep Sultan, bu cümleyi de açamıyorum. O kadar insan arasında ses soluk kesildi. Anlaşılan böyle bir davet beklemiyorlardı. İnsanlığın baş tacını süzdüler göz altından. Şaka yapmıyordu. Muhammedül Emin aleyhisselam böylesine şakalar yapmazdı zaten. Fakat kalkıp bir şey de diyemiyorlardı. Şimdi burada bazen belki biz eksik ve kusurlu anlattığımızdandır bilemiyorum. şöyle bir şey oluyor. Yani ilk defa İslam'ı duymuşlar havası da esiyor burada. 3 yıl boyunca Aleyhisselam anlattı. Yani teke tek görüştü. Bunların çoğuyla görüştü aslında Aleyhisselam. Ama böyle toplu halde ilk defa sesli bir şekilde seslendirerek ilk defa mesajı veriyor. Yani olaydan habersiz değiller. İlk defa duymuyorlar. Ama onlar gel geç heves mi ne sandılarsa efendim bir duraksama yaşadılar. Hatırlayacaksınız, hemen hatırlatayım. Aleyhisselam mesajı vermiş. Herkes suspus kalmıştı. Ve yani bu davada bana en son hanginiz yardım edecek ifadesini kullanmıştı. Doğruluğundan en küçük bir şüpheleri yoktu hiçbirisinin. Ama yine de doğru söylüyorsun. Ne demek? Tabii ki seni tasdik ederiz. Sana hepimiz yardımcı oluruz. Diyememişlerdi. Dava büyüktü. La ilahe dendiği zaman arkasından gelen illallah Muhammedur Resulullah ile nelerin gittiğini, nelerin geldiğini, neyin değişeceğini bunlar hepsi anladılar. Hani deriz ya, sen ne hinsin sen, anladılar durumu. Üstelik anlamayla yetinmediler. Orada akrabalar var, amcalar var, dayılar var, halalar da var. Hanımları unuttum. Az önce erkekler 40 ama onun üzerinde hanımlar da var. Erkeğin sayısı 40 olarak biliyoruz. Çünkü Safiye halanın bazı çıkışları var burada. Ona da girmeyeceğiz yani. Hepsi aslında anladı meseleyi. Fakat buna imanla beraber neyi kaybedeceklerini fark ettiler. Ama neyi kazanacaklarını fark edemediler. İşte bu nasip meselesi. O günlerde henüz daha 13 yaşlarına yeni girmiş olan Hazreti Ali dayanamadı. Hiçbirinden cevap çıkmadı. En küçük oydu o anda orada. Ya Resulallah, sana ben inanıyorum, seni tasdik ediyorum ve senin yardımcın benim. Ben yardımcı olurum, ben varım, ben diye bir çıkış yapacak. Küçük Ali'nin o günkü zamanda küçük. Böyle haykırmasına önce şaşırdılar tabii. Sonra gülüp geçtiler. Üstelik Aleyhisselam 3 kez sordu. Bu işimde bana hanginiz yardım edecek diye. Kim vardır diye. Ben varım dedi. Ben her seferinde Hazreti Ali Efendimiz cevap verdi. Aleyhisselam Hazreti Ali'nin başını okşadı. Adeta kıyamete kadar gelecek bir ferman. Dinleyin, duyun ve şahit olun ki benim yardımcım budur buyurdular. Dinleyin, duyun ve şahit olun ki benim yardımcım budur. Hazreti Ali Efendimizin bu tavrına gülüp geçmekle yetinmeyen bu davetli akrabalar, Resulullah Aleyhisselam'ın ilahi davetinden nasiplenemeden Ebu Leheb'in ortalığı karıştırmasıyla dağılıp gittiler. İşte onlar Pataküt'e giderken içeride Zeynep Sultan hıçkırdığını görürsünüz. Anneler Sultan'ı yavrum kızım dedi, nedir seni böyle ağlatan? Annem dedi. Bunların hepsi biliyorlar ki benim babam ağzını açtığında mutlaka doğruyu söyler. Ve yine bunlar biliyorlar ki benim babam bunlara bir şeyi teklif ettiğinde ve bunları bir şeye davet ettiğinde bunlar için en hayırlısı odur. Bunu bunlar biliyorlar. Peki neden? Neden iman etmediler? Gözümün nuru kızım. Senin kocan Ebu Las bin Rebi neden iman etmedi? O neden iman etmediyse bunlar da ondan iman etmediler. Sabır yavrum, sabır. Dava büyük. Dava büyük. Bunlar davayı fark ettiler. Ama öyle kolay değil bir çırpıda dünyayı elinin tersiyle silip atmak. Öyle kolay bir şey değil bu. Anneler Sultanı, Zeynep Sultanı'nı ne güzel de moral desteğiyle tazeliyor, yeniliyor, yeni kan veriyor. Sabır yavrum diyor. Sen kaç yıldır kocanla uğraşıyorsun. Bağırmadın, çağırmadın, kızmadın, tavır koymadın. Hep sevgiyle, muhabbetle deyip sürekli dua ediyorsun. Evet ey sevgili annem, senin yeğenin, benim kocam Ebul Asmin Rebi de bu güzel davete icabet etmedi. Hala müşrik saflarında. Ama sen de biliyorsun ki çok iyi bir adam. Yumuşak huylu, karakter sahibi bir insan. Bir tek imanı eksik anam. Ben onun için çok dua ediyorum. Ne olur sen de duanı eksik etme. İşte sevgili kızım. Şu anda babana karşı koyan bu akrabalarda aynen böyle düşün. Kızma arkalarından. Dua et. Yavrucuğum, babanın vazifesi, peygamberin vazifesi insanlara tebliğ etmektir. Hidayet Allah'tandır. Sen şimdi evinde eşine güzel örnek olamadın mı? Güzel anlatamadın mı ki adam imana gelmedi? Senin oradaki vazifen o kişiye iman vermek değil. O hidayettir ve Allah'a ait olan bir şeydir. Allah kullarını böyle imtihan eder. İşte babanın imtihanı da budur. İyi ama anneciğim, babamın öz amcası Ebu Leheb'in bu çıkışı, bu sözleri, peki bunu ne yapacağız? Unutma kızım, büyük davalar desteği de en yakından görür, kösteği de yani engeli de en yakından görür. Ben bunu günümüze aktarayım, günümüz diline çevireyim biraz daha. Yani en büyük destek de, en büyük engel de en yakından çıkar. Bu peygamberler tarihinde hep böyle olmuş biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Evet, anne kız daha birçok şey konuşurlar ama dedim ya birçok şey yine kaynaklarımızda yok. Sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yemek hazırlamalarını söylüyor aile halkına. Bir kez daha davet edecek. Yani ben çağırdım, yemek yedirdim ama beni konuşturmadılar. Çünkü aleyhisselam konuşamadı, bir cümle kullandı. Anlatamadı yani. Ebu Leheb müdahale etti. Araya laf sıkıştırdı. Bir cümleyle kaldı. Nedir, ne değildir? Yani aleyhisselam demişti ki ben size dünya ve ahiretin hayırlısı bir din getirdim dedi. Ancak bunu söyleyebildi. Allah bana sizi İslam'a davet etmeyi bana emretti. Bu kadar mı söylüyor? İslam nedir? Neye çağırıyor? Ne istiyor? Konuşturmadılar. Ebu Leheb konuşturmadı. Problem burada. Tekrar yemek hazırlanır. Ki burada Hazreti Ali'nin rolü çok büyüktür. Dedim ya onlara girmiyorum. Bu sefer yani o grubun içerisinde erkek gene 40 civarında var. Genelde 40 rakamı kullanılır çok. Hazreti Safiye'nin de olduğunu, Safiye hala, Aleyhisselam'ın halası biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın 6 halası vardır. Bunlardan birisi Safiye haladır. Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yine aynı şahıslara davet etmesini tembih edince evde hazırlık yapılıyor. İşte davet ediyorlar. Yani birkaç gün geçiyor tabii aradan. Safiye hala diyecek ki Ebu Leheb'i çağırma. O gene ortalığı karıştırır diyecek. Yani öyle sanıyorum ki ortalığı karıştırır cümlesini kullanmıyor. O yine ortalığı karıştıracak ifadesi onun da orada olduğunun en büyük delilidir. Sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi ayıramayacağını, tepki ne olursa olsun yakın akrabalarını davetle emir olunduğunu, bunu yapmak durumunda olduğunu ifadeyle beraber tekrar bu insanlara davet etti. Yine yemek yendi, yine mucize yaşandı orada. Ben sadece Zeynep Sultan kısmından değindiğim için tüm ayrıntıya girmiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem birincisinde yemek yendikten sonra kalkmıştı. Ancak bir cümle kullanabilmişti. Ama burada yemeğin ortasında kalktı aleyhisselam. Ve kısa da olsa bir bütünlük içerisinde konuşmayı yapmayı başardı. Yani o fırsatı yakaladı. Onun özeti şu. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Ben de ona hamd ederim. Yardımı ancak ondan isterim, dilerim. ona inanır ve yine ona dayanırım. Şeksiz şüphesiz bilmekle beraber size de bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah'a imana davet ediyorum. Ben de onun hususi olarak size, umumi olarak bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim. Mesaj bu. Arkasından İslam'ın ne olduğunu, Allah'ın kullarından neyi istediğini o an bir genel olarak ifade etti sallallahu aleyhi ve sellem. İçeride Zeynep Sultan nefes kesmiş dinliyor. Diğer kızlar dinlemiyorlar demiyorum. Dedik ya, Zeynep Sultanlı olaya götürüyoruz. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın ilk açık tebliğiydi yakın akrabalarına kendi evinde. İkinci davet ama nihayet ilk defa net bir tebliğ yaptı. Büyük bir dikkatle bütün anlattığı şeyleri bu sefer dinlediler. Fakat daha Aleyhisselam'ın sözünü bitirir bitirmez nasipsizler yine nasipsizliklerini ortaya koydular. Orada Resulullah Aleyhisselam'ın yetişmesinde büyümesinde büyük emeği olan amcalarından Ebu Talib'e döndüler. Ey Ebu Talib, hadi bakalım, atalarını terk et, yeğenine tabi ol. Ne zamandan beri çocuklarımıza tabi olacağız? Böyle şey mi olur? Gibi benim şu anda siz kıymetli dinleyenlerimin kulaklarını tırmalar tarzda o ifadeleri kullanmak istemiyorum. Bir yandan adı da Erkam olan bu güzel radyo mikrofonundan da o cümleyi kullanmak istemiyorum ama ağır şeyler söylediler. Yani daha ziyade tepkilerini, yani çok ciddi bir cümleyle öyle olur mu diye bir karşı tez ortaya koyamadılar. Artık çocuklara mı tabi olacağız, oğullarımıza, yeğenlerimize, öyle mi yani? Böyle bir ifade. Ben yumuşatıyorum, daha ağır şeyler konuştular da onlara buradan söyleyemiyorum ve söylemeyeceğim Allah'ın izniyle. Evet. Can cevherini ten kutusuna öyle koymuşlardı ki his denen ulvi duyguyu bile yitirmişti büyük bir çoğunluğu. Sabır mumu yakıldı mesajı anlayanlar tarafından. Mesaj tebliğ edilmişti. Takdir ve hidayet Allah'tandı. Hazreti Zeynep'in bu sefer birincisi kadar üzülmediğini görürüz. Yine üzüldü. Çünkü mesaj açıkça verildi, anlatıldı. Ve işte karşılıklı bir tartışmayla, yani şu şudur, bu budur gibi bir şey olmadı. Yani direkt redle karşı karşıya kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. Daldılar bu insanlar. Ama bu sefer dediğim gibi mesaj ulaşılmış oldu. Zeynep Sultan bunları dinlerken birinci oturumda sevgili annesinin uyarılarını anlattığı şeyi de sürekli zihninde yoğuruyor. Çünkü kendi kocası da aynı durumdadır. Çünkü orada o da var. Akrabadır, damattır, oradadır. Ama adam sesini çıkarmıyor. İşte elimde olsaydı sizlerle paylaşabilseydim. Yok, yıllardan beri bu konuyu araştıran bir kardeşinizim. Zeynep Sultan ismiyle bu eseri çalışan ve inşallah programdan belli bir zaman sonra tekrar bir tahsiye ettikten sonra inşallah kitap halinde elinize geçecek Allah izin verirse. Yıllardır bu işi çalışan bir kardeşiniz olarak bu olaydan sonra eve gidildiğinde Zeynep Sultan'la kocasının neler konuştuklarını bir türlü kayıtlarda bulamadım. Ben direkt yok diyemiyorum. Belki ben ulaşamadım. Belki bulan vardır ama yani bir hayli fazla kaynağa müracaat ettim. Dolayısıyla o kısım olmadığı için bir kopukluk anlaşılmasın şeklinde bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emri önce en yakınlarından başla şeklinde almıştı. İki kez evine davet etti bunları. Birincisinde tam bir fiyasko diyeyim haşa. Ama ikinciye mesajı verdi. Ama nasiplenemediler, ayrı bir olay. Şimdi onların kafalarını çatlatırcasına bütün herkese ilan et, açıkla buyurmuştu Allahu Teala Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisini evinde yaptı, iki toplantıyı. Dava büyük olduğundan, tepki de büyük olacağından, takdir belki böyledir bilmiyorum, evinde bunu yaparak ve onlar nasiplenemeden gittiklerinde anneler sultanının teselli bakımından değil belki, paylaşım bakımından belki, nasıl Resulullah'ın yanında olduğunu, nasıl her şeyle onu ihata ettiğini, kuşattığını görürsünüz. Yani bugünkü Türkçe'ye çevirecek olursam belki Peygamberimiz Aleyhisselam'a üzülme fırsatı bile vermedi anneler sultanı. Üzülme fırsatı bile vermedi. Bütün bunları Zeynep Sultan iyi takip ediyor. Annesini iyi takip ediyor. Ve evde aynısını uyguluyor. Daha önce söylemiştim ya, nasıl ki Hazreti Fatıma için babasının kızı deyimi meşhurdur, Zeynep Sultan için de annesinin kızı ifadesi meşhurdur. Zeynep Sultan annesinin kızıdır. O da evinde işte sevgili annesinin Resulullah'a karşı yaptığını yapmaya çalışır. Ama Ebu Las bin Rebi kocası, yani hanımının bu büyük ahlakı karşısında erir, biter, tükenir, söyleyecek söz bulamaz. Ama iman nasıl bir şey? İslam'la şereflenemez adamcağız. İşte yine evindedir Zeynep Sultan. Birkaç gün geçmiştir, tam rakam veremeyeceğiz, bilmiyoruz. Küçük kız kardeşi Hazreti Fatıma'nın sanki ağlamışçasına, sanki yıpranmışçasına kendisini ziyarete geldiğini görür. Ve onun bu halini gören anneler sultanının sultan kızı bir anda anacığı gelir gözünün önüne. Ne oldu, hayrola, ne bu halin gibi sorgulamaya almadan o babasının kızı sıfatlı Fatıma-i Zehra'ya nelerin olup bittiğini anlatabileceği bir ortam sunar, hazırlar. Kaldı ki zaten büyük bir heyecanla eve gelen Fatıma-i Zehra radıyallahu anha büyük bir hadisenin yaşandığını, korkunç bir olayın meydana geldiğini anlatmadan önce yüzünde, halinde görür Zeynep Sultan zaten. Ve babamızın gözünün nuru, babam kızı Fatıma'm, babamızın gözünün nuru, babam kızı Fatıma'm, senin yüzünde neler görüyorum ben, neler? Evet, Fatıma Sultan dedi ki vahiy geldiğine 4-5 yaşlarında, şimdi 3 sene geçmiş, yani 3'ü koyarsanız demek ki 7-8 yaşlarında oluyor. Mübarek. Ah ablam diyecek. Ah annem kızı ablam. Babam kızı Fatıma, annem kızı ablam. Bir bilsen ki bugün Ebu Kubeys Dağı'nın Safa Tepesi kısmında ne oldu bir bilsen. Bir şeyler duydum, millet koşuşturuyordu ama ey babam kızı, hayırdır inşallah. Olayı anlatır. Şimdi burayı mecburen kısa bir özet geçmem gerekecek. Bu kız kardeşlerin neyi konuştuğunu anlaşılması noktasında. Resulullah Aleyhisselam evinde iki kez o insanları ağırladı. Mesajını verdi normalde. Sonra yakın akrabalarından başlaması emredilmişti. Ama yani kavmini uyarması da emredilmişti. Aleyhisselam Safa Tepesi'ne çıktı, oradan seslendi insanlara. Şurada bir ayrıntı olmayınca anlaşılmıyor gibi geldi bana şu an. Nedir o ayrıntı? Peki Safa Tepesi'ne niye çıktı diye sorarsınız. Yani Kabe'nin yanından niye bu işi yapmadı? O günkü Mekke'de büyük bir hadise meydana geldiğinde, büyük bir duyuru olacağında bir şey işte hep Safa Tepesi'ne çıkılır, oradan haykırılır, millet toplanır. Yani genel duyuru o şekildeydi. Yani o günün örfü öyleydi. Aleyhisselam onu değerlendirdi. Seslendi oradan. Bütün herkes toplandı oraya. Yani bunu özet geçiyorum, malum haliniz bu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir merakla orayı dolduran onca insanlara giriş cümlesini sadece söylemem gerekecek. Olayın öneminin anlaşılması açısından, ey insanlar diyecek aleyhisselam, şu dağın arkasında atlı süvari birliği var, düşman kuvvetleri var. Size saldırmak üzereler, neredeyse gelirler, bugün yarın gelirler, gelecekler desem bana inanır mısınız? Yani burada aynı zamanda insanlara söz söyleyen bir insanın sözünün eri olması noktasında aleyhisselam önce beni uyarıyor, sonra size mesajı veriyor. Yani ben şu mikrofondan bir şey söylüyorsam bunları yapma durumundayım. Yani doğru sözlü olun, dürüst olun, güvenilir olun demek başka bir şey. Doğru, dürüst, güvenilir olmak başka bir şey. Ben şimdi işte çok kıymetli, çok muhterem dinleyenlerim, yeminle söylüyorum size ki ben çok doğru konuşan bir insanım, çok çalışan bir insanım, işte şu konulara hakimim, beni samimiyetle dinleyin. Ne kadar anlatsam, böyle ifade kullansam, o samimi olunmadığı sürece bir şey ifade etmeyecek. Aleyhisselam çıkıyor da, ey insanlar, ben Mekke'nin en güvenilir adamıyım, ben asla yalan söylemem, ben hep doğruyu söylerim ifadesini kullanmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Şu dağın arkasından düşmanlar geliyor desem bana inanır mısınız? Çünkü kendine güveni var. Şaka bile olsa yalan söylememiş. Yalan söylemeyeceğiz. Yani bana güvenin demeyeceğim ben size. Güven verici bir hayat yaşamam gerekiyor ki siz bana güvenesiniz. Yoksa bana güvenin de ben her gün 50 kere söylesem boşta kalacak. O kalabalıktan bir tanesi bile itiraz etmiyor. İnanırız tabi diyorlar. Sen yalan söylemezsin. Sen ne söylersen doğru söylersin. Eğer oradan atlılar geliyor, düşmanlar geliyor, bize saldıracak diyeceksen diyorsan doğru söylüyorsundur. Çünkü sen yalan söylemezsin. Yani önce kendisini ben doğru konuşuyorum demeden sen doğru konuşursun ikrarını aldı. İşte Müslümanın bugün bizim en çok kaybettiğimiz bu. İşte salonlardan, kürsülerden, camilerden, mikrofonlardan, ekranlardan konuşmak öyle zor iş değil belki ama işte o güveni vermek asıl mesele. O güven içinde olma asıl mesele. Tabii dediler, inanırız. Sen asla yalan söylemezsin. Ondan sonra aleyhisselam bir yarım sayfa civarında bir hitabesi var orada. İslam'ı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ondan bir cümleyi kullanayım sadece. Nasıl gece yatıp uyuyorsunuz, sabahleyin uyanıyorsanız, ölüm de böyle bir şey. Öleceksiniz ve dirileceksiniz. Hesap vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. İnanıp inancıyla amel edenler cennete, inanmayanlar cehenneme gidecek. Hesap vereceksiniz dedi. Evet. Ondan sonra da kavimlerin adlarını tek tek söyleyerek, iman ve amel ederek kendinizi cehennemden kurtarın. Kendinizi cehennemden kurtarın diye aleyhisselam hitap etmeye başladı. Evet, yine çok güzel bir yere geldik ama yine zamanımız burada doldu. Dilerseniz, çünkü izah gerekecek, bundan sonraki bölümlerde bu güzelliği paylaşıp bununla güzelleşme arzusuyla diyelim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.